Herkese merhaba. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çoluş, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık sıhhat mükemmeldir. Bendeniz bildiğiniz gibi efendim gene yollardayım. Bu kaydı daha öncelerden almış olsam da açılış anonsunu size Kapadokya'dan alıyorum. Yarın dinleyecek olduğunuz Halikarnas balıkçısı ile ilgili bölümü kaçta almıştım. Bu Kapadokya'da böyle farklı farklı yerlerden size seslenmeye devam edeceğim efendim. Dinleyen vardır, dinlemeyen vardır. Daha önceleri ayrı bir başlık altında kendine yer bulurken bu güzel program. Orada en çok dinlenen bölümüm olmuştu. Hasan'ın kavuğu, onu da bir Ramazan gününe ayırmış. Malum o direkler arasıyla alakalı bir hikaye anlatırken, ama tam da günü geldi. 31 Ağustos malum aileniz 2021 senesinde, şimdi söylerken bile insan şaşırıyor çünkü 2 sene geçmiş üzerinden. Türk tiyatrosunun gerçekten en önemli isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy'u kaybetmemizin 2. yıl dönümü olacak. Ben kendisinden çok etkilenmiştim. Hem izlerken hem onun yazmış olduklarını okurken. Bu bölümü biraz da ona ithaf ederek yeniden sizlerin huzuruna çıkartıyorum efendim. Umarım beğenirsiniz diyeyim. Bu bölümün başında hem Münir Özkul'un hem Ferhan Şensoy'un anlatımlarıyla beraber o kavuğun ne kadar önemli olduğunu, o kavuk geleneğinin nasıl başladığını Kelasa'nın hikayesiyle sizlere aktarmaya çalışacağım efendim. Umarım beğenirsiniz diye lafı da böyle bağlayarak programa yavaştan geçiş yapalım. İyi dinlemeler olsun şimdiden. Elimde Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası kitabı var ve onun Kel Hasan anlatımına başlayacağım. Ama Kel Hasan'ı hikayesini anlatmaya başlamadan önce kavuğun hikayesinden de bahsetmekte fayda var. Zira Kel Hasan'ın kavuğudur bu ve bu kavuk onun o üstün yeteneğine bir nişane gibi üzerine yapışmıştır ve kendi öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye vermiştir bunu. Peki ondan sonra kavuk ne oldu? Veya Kel Hasan'ın bu kavuğunu almak için ne gibi meziyetlere sahip olmak lazım? İsterseniz bunu direkt kendi sesinden dinleyelim, bu kavuğu taşıyan kişilerden. Önce Münir Özkul'dan dinleyelim bakalım. Münir Özkul bu kavuğu nasıl almış ve ne şekilde Ferhan Şensoy'a devretmiş?
20 sene kadar evvel ben biraz geleneksel tiyatroya merak sardım. Rahmetli Dümbüllü İsmail abi gelmiş, beni izlemiş, beğenmiş. Benden sonra sen devam et bu işe gibilerden bana bir kavuğunu verdi. Onda bir şey, böyle merasim gibi bir şey yapıldı sahnede. Aldım o gün. Sonra uzun sene bu bende durdu. Sonunda yük olmaya başladı. Bunu bir genç birine vermek lazım tabii. Düşünüyorum. Gelmiyor aklıma. Sonra Ferhan'ın tiyatrosuna gelince baktım, her şeyden evvel müthiş tülat etkiliği vardır. Yani bir aksilik oldu mu, bir sıkıştı mı, pat lafını yapıştırır geçer. O çok önemli bir şey. O Allah vergisi bir şey. Orada doğdu aklıma bir şeyler. Ya dedim, insan hem yazar olacak, hem tiyatro sahibi olacak, hem de tülat etkiliği de olacak. Bundan uygun olmaz bence dedim. Ferhan'a verdik.
Tabi oldukça mütevazı bir şekilde bahsediyor Münir Özkul bu kavuğu nasıl devrettiğini, ama orada çok ince bir detay var. Programın ilerleyen dakikalarında da bundan bahsedeceğim ben. Bir de bu kavuğun devir mevzunu Ferhan Şensoy'dan dinleyelim.
Tülat sevmezdi Münir abi. Sakın bana yapma. Ben kitaplı tiyatrodan geldim. Şaşırırım, unuturum derdi. Tülat yaptı ama ona yapmamaya çok özen gösterdim. Tülat öyle çok hesaplı bir şey değildir. Sahnede gelir komiğin aklına. Dam diye çıkar ağızdan. Ben patlattım o cümleyi. Münir abinin gözleri büyüdü. Unuttu. Partisyon bitti yani. Oyunun neresindeyiz? Yalvaran bir çocuk gibi bakıyor bana. Alkış gelince partisyon yine bozuldu. Onun bana söylemesi gereken lafı soru olarak başka bir replik söyledim ben ona. Gözleri ışıladı, lafı hatırladı, patlattı. Onunkine de alkış geldi. Yine partisyon bozuldu. Olmayan şeyler bunlar. Birdenbire ben orayı toparladım falan. Çok alkışlı olarak bitti. Ertesi gün bir naylon torbayla bana kavuğu getir. Al bu senin dedi. Usta sana böyle mi verdiler? Torbayla mı verdiler? Yok, bir tören yapılmıştı dedi. Sonra biz bir tören yaptık. İlk töreni yaşamış olan Aydın Boysan da o akşam orada konuşma yapmış olan Aydın Boysan bizim küçük sahnedeki devir teslimde de yine bir konuşma yaptı.
İşte böyle biraz hazır cevap olmak, sahnede yaşanacak her türlü aksaklığa kendini hazır tutmak gibi bir takım olaylar gerekiyor. Kendi tiyatrosunda olması gerekiyor, yazması gerekiyor vesaire. Klasik Türk tiyatrosuna da hakim olması gerekiyor. Şimdi biz buradan yola çıkarak meşhur Kel Hasan'ın hikayesini Malik Aksel'den dinlemeye başlayalım. Tiyatrosunun adı Eğlence Hane-i Osmani İdari-i Hasan'dır. Sonradan hanende Hane-i Osmani olmuştur. Fakat halk hiçbir zaman tiyatronun adını söylemez. Kısaca Kel Hasan'a gidiyorum derdi. Bu sanatkar Sultan Hamid'in huzurunda oynadığı, madalyalar aldığı halde yine de Kel Hasan adından kurtulamamıştı. Komiki şehirler arasında en çirkini Hasan Efendi'dir. En iyi giyineni de odur. Sahnede ne kadar çapaçulsa dışarıda o kadar derli topludur. Beyaz kolalı gömleksiz ve koyu siyah ceketsiz hiçbir yere gitmezdi. Sahnede yırtık fesle görünürken tiyatro dışında kalıp fesle görünürdü. Bütün bunlara rağmen komiki şehir Naşit bile, ki Adile Naşit'le Selim Naşit'in de babasıdır bu, şöyle dermiş Kel Hasan'a: başının kel olduğunu biliriz ama burnuna kim bastı diye ona takılmadan geri kalmazdı. Onun yüzünü alay konusu yapardı yahut çirkinliğini direkt yüzüne vururdu. Tabi yakın arkadaş olduklarından anladığım kadarıyla bundan da çok etkilenmemişler. Tülyat oyunlarında, bu arada tülyat doğaçlama, yani o an duruma göre hazır bir konsept olmadan ustanın izleyiciler karşısında sergilediği meziyeti diyelim biz ona. Gösterisi diyelim. Tülyat oyunlarında daima zıtlar karşı karşıyadır. Çirkin komiki şehirle güzel kadınlar gibi. Halk daha Kel Hasan görünmeden makaraları koy vermeye hazırlanmıştır. Sahnede yüzü gibi giyinişi de güldürücüdür. Renkli bir basma gömlek, bir ayağı kısa, bir ayağı uzun pantolon giyer. Kaşları bıyıkları boyalıdır. Bir elinde sırık süpürgesi, diğer elinde bir gaz tenekesiyle becerikli bir hizmetçi veya uşağı temsil eder. Burnunu sokmadığı iş yoktur. Aklı ersin ermesin her şeye karışır. Büyükler yanında türlü potlar kırar. Haddini bilmez, budala şaşkın bir adamdır sahnede. Nedense bu kadar kusuru olduğu halde bulunduğu yerin en önemli kişisidir o. Uşaklığı, hizmetçiliği, kahyalığı bir türlü elden bırakmaz. Kel Hasan'ın kışın direkler arasında, yazın Kadıköy'ünde, Kurbağalıdere'de, Kuşdili Çayırı'nda, Çamlıca'da, Merdivenköy'dedir mekanı. Mesireler afeti devranlarla dolarken tiyatrolarda onun sayesinde altın günlerini yaşar. Tiyatroda sanki iki Hasan vardır. Biri komik Kel Hasan, diğeri hürmete layık kumpanya müdürü Hasan Efendi. Biri ne kadar şaklabansa diğeri o kadar ciddi, hürmet edilir bir zattır. Kel Hasan'ın namlı kantocusu Peruz, İlk defa kantoyu tiyatro oyunlarına sokmuş, bestelediği oyunları da kendi oynamıştır. Kara kaş, kara göz, çağının güzellik sembolü bir kadındı. Ünü bütün İstanbul'u sarmıştı. Kel Hasan birçok işler yapmış. Sonunda perdecilikte sanata adım atmış ve şöhret kazanmıştır. Eline geçen parayı kolay kolay harcamazdı. Bu huyunu varlıklı zamanına kadar da sürdürmüştür. Kel Hasan'ın bu sıkılığı biraz da tiyatroculuğun o gelip geçiciliği karşısında herhangi bir şekilde maddi olarak kötü duruma düşmemek adına geliştirilmiştir diye tahmin ediyorum. Ama bu durumu biraz da manipüle ediyormuş. Çünkü onunla beraber sahneye çıkan arkadaşlarını, ki Ali ile dediğim gibi bir tiyatro müdürüdür aynı zamanda, bu eli sıkılığını yanındaki tiyatroculara durmadan ceza olarak uygularmış. Maaş verileceği zaman kiminden 60 paraya, kiminden 70 paraya kesintilere gidermiş. Haliyle elindeki paralar da artarmış. Bu küçük bilgiden sonra Malik Aksel'in satırlarından devam edelim. Onu kes, bunu kes derken oyuncular para almak şöyle dursun hem de borçlu çıkarlardı. Aktörler sık sık paralarını kesen kumpanya müdürü Kel Hasan'a sonunda bir oyun düşündüler. Bunu da Kel Hasan'ın en sıkışık anında tatbik edeceklerdi. Rüyada Taaşuk piyesi sahneye ilk defa konduğu gece gerçekleşti. Bütün o büyük oyunculuk. Hazırlıklar bitmiş, tam perde açılacağı sırada bütün oyuncular bir boykot başlatıyor. Talepleri içinde ücretlerin artması, cezaların da iadesi vardı. Perdenin açılmasına birkaç dakika kalmıştı. Halk hınca hınç. Oyun merakla bekleniyor. Adı da acayip. Rüyada Taaşuk, yani rüyada aşık olma. Halk sabırsızlanıyor. Neredeyse Karagöz'de olduğu gibi başlar mısın başlayalım mı, başlar mısın başlayalım mı diye tempo tutarak oyuncuları protesto edecekler. Fiyasko muhakkak. Perde açılır. Sahnede sadece Kel Hasan vardır. O da koltukta uyumaktadır. Uşağına emirler veriyor. Bu defa koltuktan ayağa kalkıyor.
koltukta efendisi varmış gibi onu dinliyor. Yani bir kişi iki kişi oluyor. Kel Hasan'ın canlandırdığı hem efendi hem uşak karakterleri bir yolculuğa çıkarlar. Aslında bu da dediğimiz gibi sadece Kel Hasan'dır. Bir hana gelirler. Uykuda Hasan Efendi üşüdüğünden yanındakinin yorganını çeker, açık kalan sırtını örter. Bu sırada etrafında yarı çıplak kızlar raks eder. Kel Hasan utanır. Kızlardan kaçmak ister. Kaçamaz. Dizlerinin bağı çözülür. Bunlar cin mi, peri mi anlayamaz. Fakat hepsine de aşık olur. Utanmayı, sıkılmayı bir tarafa bırakıp kimisine sarılır, kimisini öper, şiirler, maniler söyler, naralar atar. Halbuki rüyada sevgilisi diye sarıldığı iskemledir. Bazı kızlar sırık süpürgesidir. Artık Kel Hasan kendinden geçmiş. Ne yapacağını bilmiyordu ya, göbek atıyor, halkı kırıp geçiriyor. Alkış üstüne alkış. İşte Kel Hasan'ın rüyada taşuk oyunu böyle bir boykottan doğmuş ve onun Türk tiyatro tarihinde önemli bir köşe taşı olmasını sağlamıştı. Perde arkasında da aslında kendi pintiliği vardı. Ama bu piyeste dediğim gibi şöhretini arttırdıkça arttırır. Hatta rüyada taşuk olmayacak şeyler istemek manasına gelmeye başladı halkın dilinde. Şimdi bu rüyada taşuk oyununda gerçekleştirmiş olduğu, biraz da pintiliğinden gerçekleştirmiş olduğu bu muazzam oyunculuk tabii ki büyük bir ihtimal Kel Hasan tarafından Dümbüllü'de de görüldü ki Dümbüllü bunu Münir Özkul'da, Münir Özkul ki zaten aktardığımız o ses kayıtlarından da anlayabileceğiniz gibi Ferhan Şensoy'da gördü ve iş günümüzde Şevket Çoruk'a kadar geldi. Ama önemli olan bir oyuncu olarak sizi izlemeye gelmiş olan insanlara karşı sergilemeniz gereken performanstan, vermiş olduğunuz sözden bir adım geri atmamak ve her türlü şartta vaat edileni sergileyebilmekti diye bir çıkarımda bulunuyorum ben bundan. Artık böyle yavaş yavaş yazının sonlarına doğru gelirken şöyle bitiriyor Malik Aksel bu güzel hikayesini. O zamanlar piyesler çok çok bir hafta sürerdi. Hep piyes değiştirmek gerekiyordu o dönemin tiyatroları arasında. Bu işi de Kel Hasan'ın piyes yazarı Kamil üzerine almıştı. Bu arada Güllü Agop ve Manakyan'dan piyes aşırmayı da ihmal etmezdi. Demirhane müdürü Kel Hasan'da sefil fabrikacıdır. Lyon postacısı oyunu fakir çamaşırcılar olarak karşımıza çıkar. Sağırlar çifte sağırlar olur ve en güzeli bunu okurken bayıldım. Shakespeare'in Otello'sunu da Arap'ın intikamı diye meşhur etmiş Kel Hasan. Ama bunların adlarını değiştirirken diyor Malik Aksel, konularında da karşımıza çıkardı bu değişiklik diyor. Her olay komiki şehre göre bir şekil alır, düzenlenirdi. Bu oyunlarda her şey bizdendi. Bize benzeyenler karşısında halk coşkunluklar gösteriyordu. Kel Hasan'ı bağrına basıyordu. Çünkü Kel Hasan her şeyden önce halka gülmesini öğretiyordu. Bu başarı yeter de artardı onun için. Oldukça eğlenceli bir şekilde bitirdi yazıyı. Ben özellikle Otello kısmına hayran kaldım. Ben Arap'ın intikamı diye Osmanlı insanının eğlence anlayışı ve tiyatroya bakışı ve bunu aslında herkesin anlayabileceği şekilde yapmaya çalışmak ki zaten ben biraz daha böyle sanat toplum içindir mantığına yakın bir insan olarak bu mantığı gülüyorum. Ama en son söz çok güzeldi. Kel Hasan insanlara gülmeyi öğretiyordu. Dikkatinizi çekerim. Devir, Sultan Abdülhamit devri ve büyük bir baskı akabinde takip eden İhtiyat ve Terakki'nin baskı devri, Birinci Dünya Savaşı vesaire derken halk onun sayesinde gülebiliyordu. Eğer ki insanları şu kısacık ömürde bir nebze olsun gülümsetebiliyorsanız, onları bu dünyanın dertlerinden bir parça sıyırabiliyorsanız ne mutlu size. İşte Kel Hasan da bunu yaparak bir geleneğin başlangıcını oluşturmuş ve o gelenek günümüzde Şevket Çoruk'un baba sahnesinde devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bu hafta böyle olsun. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, gülerek kalın ve esen kalın efendim.